Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün 31 Aralık 2017.
Evet.
Sizin için ne anlam ifade ediyor Mehmet abi?
Bizim için ay sonu.
Ay sonu. Yani maaşlı olduğunuzu buradan ihsas ettiriyorsunuz.
Evet, evet.
Ama ayın 15'i değil ki. 14 olsa diyeceğim tamam da.
Evet ama ne yapayım ben yine. Ay sonu. Ay sonudur.
Aynı zamanda yıl sonu.
Yıl sonu evet.
Evet. Yani şu anda millet birileri yani. Birileri muhtemelen Erkan Radyo'da 105.0'ı açmış. Hayrola programında Mehmet Emin Okur'la Mehmet Lütfü Arslan. Bu Christmas, bu Noel kutlamalar hakkında ne konuşacak diye bekliyorlar. Ondan sonra muhtemelen kutlamaya geçecekler gibi bir
belki de zan. Bizim yani genel izleyicilerimiz bunlara muhalefet etme babında radyoya, televizyona da açmazlar belki bugün. Öyle de olabilir.
Aa o da güzel. O zaman biz de aslında muhalefet edip program yapmasaydık.
Ne yapacaktık? Taksim
Scooty. Scooty yapsaydık.
Scoot program yapsaydık.
İsterseniz bundan sonra susabiliriz yani.
Yok artık açılmışken susmamak lazım. Bence de yani bu senelerdir bu tepkiler olur 31 Aralık'ta. Birileri başka yerlerde, başka programlarda olmak ister. Ötekiler de hayır böyle bir şey olmaz diyerek. Onlar da aslında başka programlar yaparlar. Ben doğrusu hiçbir zaman bir alternatif programı da bugüne ait çok da doğru bulmadım. Yani bugün hayatın normal akışı bozulmamalı. Hayat normal akışında devam etmeli. Buraya ekstra bir şey de atfedilmemeli yani. Biz o noktada bir alternatif program yaparak hep bu gecelerde de bir program yapmak da belki çok doğru bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Onun için bizim yaptığımız doğru, mutat olan programımıza devam ediyoruz mesela.
Evet. Yani tabii bu takvimin kaymasından kaynaklanan bir şey. Daha doğrusu takvimin değişmesi aslında takvim bize bir hayat tarzı dayatıyor. İşte 2017'den 2018'e bir gecede bir yıl atması. Dolayısıyla bir gecede bir yıl yaşlandık. İşte dolayısıyla yeni yıla böyle mutlu sevinç içinde girelim diye bir takım kutlamaların ihdas edilmesi. Hem yabancıya benzeme tehlikesi taşıdığından çok mahsurlu. Hem de aslında temel sıkıntı Mehmet abi takvimden kaynaklanıyor. Yani takvim bizim takvimimiz değil. Yani bizim hayat tarzımızı, bizim telakkimizi yansıtan bir takvim değil. Sonuçta hani Mevlüt şimdi 3 aylar geliyor.
Evet.
Muhtemelen o 3 aylarla biz bir kandil mevsimine gireceğiz. Bir takım mübarek gün ve geceler gelecek. Zaten bizim cumamız her hafta bize verilmiş bir bayramdır. Haftanın bayramıdır. Dolayısıyla her ayın kendine göre bir takım özellikleri vardır. İşte Rebiülevvel ayını geçen ay malum idrak ettik. Orada Mevlüt Kandilini hakeza kutlamış olduk. Yani takvim meselesi şirazesinden kaydığı için bizim hayat tarzımız Hristiyani takvime göre ayarlandığı için işte pazarımız tatil olmuş. Kimse pazarına dokundurmuyor. Sanki kutsal bir gün. Ondan sonra o gün orada kimse bir şey yaptırmıyor. Şimdi burada bir şey var. Yani cumartesi de malum Yahudiler için kutsal bir gün. Cuma bizim mübarek günümüz. Yani bir baktığın zaman 3 tane gün, 4 gün çalışma günü kalıyor.
Evet. Onlara da bir şekilde uydurmak lazım canım. Yani şöyle tabii buradaki mesele bence zaman sahibinin o zamana bir özellik atfedip atfetmemesiyle alakalı. Bir günün kutsiyeti Allah'ın kutsal demesiyle kutsaldır. Yani diğer türlü hiçbir güne biz bir şey atfedemeyiz yani. Biz bilmiyoruz ki yani 31 Aralık'a 1 Ocağı Allah'ın bir özel bir kutsiyet atfet. Normal bir mübarek bir gündür her günler gibi. Ama bir cuma farklı bir gündür mesela sizin de dediğiniz gibi. Perşembe geceleri farklıdır belki. Belki pazartesi, perşembe daha özeldir. Daha genele baktığımızda kandil günleri, bayram günleri. Bunlar da özel günlerdir. Allah'ın içine özellik atfettiği günlerdir. Ramazan günleri. Bunlar dışındaki günler de yine normal seyir içinde devam etmelidir. Ama biz bir günün kötülüğü yoktur bizde mesela. Yok salı sallanır, yok çarşamba şöyle olur. bir kötülük de atfedemeyiz günlere. Fakat normal seyri de bozmamalı diye düşünüyorum ben yine. Bu özel diğer günler için de geçerli. Bu hep burada konuşuyoruz ya, işte bir süreç de başlıyor şimdi. Ocak'ta yılbaşı, Şubat'ta sevgililer günü, Mart'ta kadınlar günü, Nisan'da şimdi biraz da şey çıkarıyorlar, Nisan günlerinde alışveriş günleri.
Evet.
Mayıs'ta anneler günü, Haziran'da babalar günü diyerek gidiyor zaten mevsim, evet, böyle. Evet. Yani bunları hep konuştuk. Bunlar biraz ticari meta haline gelmiş. Özellikle pompalanıyor. Burada bence üzerinde durulması gerekli konu israf konusudur. Yani bu yılbaşı için konuşulacaksa. Onların kendi ifade ettiğinde mesela işte yok koyun katliamı, yok hayvan katliamı, yok bilmem ne dedikleri günde. Yani Hindilerin ne şeyi var, suçu var o zaman. Yani biz de soralım yani. Kurban Bayramı'nda koyuna karşı çıkanlar yılbaşında Hindiye niye Mersiye düzüyorlar?
Evet.
Ondan sonra neden bir gün için bütün her yer böyle süsleniyor, bir sürü masraf oluyor vesaire vesaire? Neden bunlar bir gün için yapılıyor? Bunlar da israf değil mi o manada? Onu sormak lazım. Yani onlar hani bize söylüyorlar ya işte bayramda, yani niye abartıyorsunuz bu bayramları falan vesaire şeklinde. Yani siz bunu niye abartıyorsunuz o zaman demek lazım. Bir noktası da harama bakan yönüdür hadisenin. Yani biz biliyoruz ki burada birkaç şey öne çıkıyor bu gecelerde. Bir uygunsuz ilişkiler öne çıkıyor. Kadın erkek ihtilatı. İkincisi
alkol tüketimi.
Dans işte o manada. İkincisi alkol çok öne çıkıyor. Üçüncüsü de kumar öne çıkıyor yani. O kumar ki bütün toplumu bir anda kucağına oturtuyor değil mi? Yani o manada bütün bir heyecan içinde bekleniyor. Yani şimdi ya üç şey öne çıkıyorsa bugün de, üçü de haram bir şeyse biz orada dururuz yani.
Evet, evet.
Söylediğimiz bu. Yani o haramın daha küçük versiyonları da evlerde de yaşanıyor. Yani yok tombala oynuyorlar, yok bir şey oynuyorlar vesaire. Yok işte o gece evde bir şekilde içki, normalde içmeyen adamlar bile işte geceyi kutlama babında içkiler içiliyor falan. Yani bunlar da sıkıntılı şeyler bizim için.
Evet.
Böyle görmek lazım hadiseyi. Mutadı da bozmamak lazım. Bence o geceden ziyade bizim yükleneceğimiz bu gecenin sabahıdır. Yani biz mesela tam bu geceyle bir alternatif koyamayız ama o sabahleyin bir alternatifimizi koymalıyız o manada. Yani bizim için hayat başlıyor, güneş doğdu. O insanların o gecenin mahmurluğunda yeni yeni evlerine çekildiklerinde biz o hayatın dirilişini belki camileri doldurarak gösterebiliriz sabah namazında.
Evet. Yani o gece hakikaten yatsıyla sabah namazı bence mühim.
Evet.
Çünkü iki namazı diyor cemaatle kılan geceyi ihya etmiş gibi olur. Belki o gece hem yatsı namazı programı yapmak lazım hem belki
ancak o gece böyle ihya edilir diyorsunuz.
Daha doğrusu yani bu bir hadistir ama sonuçta gecenin ihyası içinde teheccüdümüz var. Bir takım temrinler var. Kur'an var. Milletin yaptığını yapmamak.
Evet.
Özellikle belki alemi İslam'ın selameti için günaha düşmüşlerin efendim kendi günahlarımız için affı mağfiret dilemek.
Doğru.
O gecenin belki yapılması gereken işlerinden. Şimdi bu bir ayet var ya abi. Biz günleri insanlar arasında döndürürüz.
İktidarı da, günleri de, evet, gücü de.
Evet, orada bir zaman zaten iktidarla da alakalı ama ben o takvim boyutundayım hala. Takvimle ilgili bizde Mevlid Kandili mesela bir ara Nisan'a sabitlemek istediler. Hı. Yani orada bir şey oldu yani bu tür bir hani miladi takvime bu tür bir dini hadiseyi kitlemek aslında insanlar arasında bu zamanın döndürülmesine de ters bir şey. Çünkü hicri takvim durmuyor yani sürekli hani o bizim zaman telakkimiz içerisinde zemin belki batıl olduğu için bize böyle dönüyor gibi duruyor ama sonuçta biz Mevlid Kandili'ni Aralık'ta kutladık. Önümüzdeki sene bu 10 gün daha öne gelecek. Sonra 10 gün daha öne gelecek. Hani sürekli böyle Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nın hani farklı mevsimlere denk gelmesi gibi. Burada bir şey var, bir sabitlik yok yani aslında. Zaman mantalitemiz içerisinde hep değişken. Kışa da denk geliyor, yaza da denk geliyor, sonbahara da denk geliyor, ilkbahara da denk geliyor. Bunun işte bir Noel Baba figürüyle işte karlı bir 31 Aralık gecesinde kitlenmesi, sizin de bahsettiğiniz gibi işte Ocak'ta şu, Mart'ta bu, Şubat'ta bu, Nisan'da bu gibi bir takım tüketim aslında vesilelerine indirgenmesi takvimin esir alınması aslında yani bir nevi.
Evet. Ben o takvim meselesine o kadar doğrusu sizin kadar rigid bakmıyorum. Ve Nisan ayında 15 gün belki bir aya varan bir şekilde Efendimizin anılması, buna programların vesile olması da bence kötü bir şey değildi. Orada bir paranoyayla bu belki ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. Yani Nisan, bak takvim olarak doğrusunuz, ibadetlerin dönmesi de doğrudur ama mevsimler dönmüyor o manada. Mesela Nisan hakikaten insan tabiatın yeniden hercümerş olduğu, ortaya çıktığı, insanların da biraz daha kanının daha hızlı aktığı, mevsimin müsait olduğu, günlerin uzadığı bir zaman. Yani şimdi burada bir takım atraksiyonlar yapmaya daha müsait. Yani Nisan'ı, Mayıs'ı böyle de boş geçmemek lazım diye düşünüyorum. Yani orada dini temayül olarak doğrudur. Bunda bize bir işaret var. Her mevsiminin her güne uğraması, ibadet günlerinin. Fakat insan tabiatında da mesela baharın, yazın, değil mi? Güz mevsiminin, kış mevsiminin belli şeyleri var. Hatta orada yine bir hadis-i şerif midir o? Ben işte gece, kış gecelerinden bahseder. Yani uzun geceler, kısa gündüzler.
Kış diyor müminin baharıdır.
Evet, yani gündüzün oruç tutulur, gece ibadet evet. edilir, uzundur manasında. Evet.
Kış müminin
yine
baharıdır.
Yine bir teşvik diyor. Ediyor.
Evet.
Hakikaten biraz şey insanlar da yazı sevmezler doğrusu. Yani gece geç vakitlere kadar insanlar sokakta kalırlar. Uzun vakitler işte daha sıcaktır evet. vesairedir. Kış daha böyle mahfuzdur, muhafazakardır. İnsanlar evlerine çekilirler. Bir takım programlar daha rahat yapılır değil mi? Bizim evet, için de öyle evet, yani.
Evet, evet.
Tabii bu mevsimin de insanın bakış açısına göre farklı farklı boyutları var diye düşünüyorum. Onu da değerlendirmek lazım. Hele ki bizim coğrafyamızda yani. Türkiye coğrafyası hakikaten mevsimin yaşandığı bir coğrafyadır. Başka yere gitseniz bunu bu kadar hissedemezsiniz. Kıştan böyle kıştır, yaz hep yazdır. Yani burada bahar mevsimlerinin olması, yazın kışın olması tabii farklı bir şey getiriyor Türkiye'ye de. Yani bir kısmet diyorum ben buna yani her mevsimin
evet,
yaşanmasına.
Burası o anlamda çok eşsiz bir coğrafya. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Hem şey itibariyle, bitki örtüsü itibariyle, evet. meyveleri itibariyle, gastronomik zenginliği itibariyle, her türlü yemeğin, her türlü efendim imkanın olduğu, dediğiniz gibi mevsim anlamında da çok çeşitli zenginliklerin barındığı bir yer. Hamdolsun. Şimdi Mehmet abi bu hindi meselesine geleyim ben. Siz o dönemde hindi alıyor musunuz evinize? Bu dönemde. Hindi ucuzluyor. Bayağı da güzel eti tam böyle yenecek kıvamda.
Evet.
31 Aralık'ta yemiyoruz ama bir hafta sonra yiyoruz ve bir hafta önce yiyoruz gibi böyle şeyler. Evet. Olur mu? Nasıl yapalım?
Hindi her mevsim alınabilir. Kış mevsimidir hindi, kaz gibi bu hayvanatın özellikle kanatlı hayvanlar. Tavuk her artık şey oldu, fabrikasyon oldu ama hindi de fabrikasyon oluyor gerçi ama o klasik hindi hala şeyini devam ettiriyor. Yani özelliğini de kaz da öyle. Bak kaz da çok bilmeyiz biz. Biraz daha siyah ete yakın bir ettir. Kars'ta falan o tarafta Ardahan'da Ağrı'da. Hakikaten onun mevsimidir. Hele kar düştüğünde.
Evet evet ördektir mesela. Bizde ördek, bizim orada ördek vardır. Ha,
ördek
evet.
mi vardır? Mesela
tabii,
biz
tabii,
çok
tabii.
bilmeyiz yani İstanbullu olarak bu tip
tabii,
hayvanları.
Tabii. Onun belli bir yağlanma şeyi olur mevsim evet. olur. Tam böyle kesilip pazara geldiği şöyle çok azdır 15-20 gündür yani o süreçte aldın.
Ördek öyle mi?
Evet evet.
Artık sizin orada bir ördek yemeye geliriz.
Şimdi tabii kazdan konuyu açtım. Kazı ne zaman yemek lazım yani? Kazı 31 Aralık'ta yememek lazım.
Evet ya 31 Aralık'ta özel şunu yiyeyim bunu yemeyeyim diye ama hindi yememek lazım hakikaten yani bir muhalefet de etmek lazım.
Lazım
madem
evet.
bunlar bu hindinin üstüne bu kadar düşüyorlar.
Yo, çünkü marketlerde falan filan da bayağı bir geniş
tabii.
ölçekte satılıyor.
Tabii. Hindiyi arkasında önünde yeriz yani. yani Efendimiz de hani o Muharrem ayında oruçta bile bu var. Yani.
Evet evet.
Muhalefet ederek bir gün evvel bir gün sonra tutuluyor ki bu nerede tırnak keserken bile. Yahudilerin sırasıyla tırnak kesilmez yani.
Evet, evet.
Atlayarak kesilir. Değil mi? Bir
evet,
usulü var.
Usulü vardır evet.
Bir adabı var tırnak kesmenin.
İftar mesela onlar biraz geciktirerek açarlarmış. Efendimiz geciktirmeden açın diyor.
Tabii.
Sahur yapmazlarmış Efendimiz sahur yapın diyor.
Sahur yapın diyor. Oruç var. Onlarda da var malum.
Oruç var evet.
Evet. Yani bunlara da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Bence Yahudilere baktığında mesela dikkat et biz Biz tabii Göztepe'de doğduk, büyüdük. Daha evvel böyle insanlar daha şuursuzlardı. Göztepe'de çok hakikaten egzantrik bir yerdir. Mesela orada bir havra vardır aşağıda, ikinci orta sokakta. Yahudiler çok yerleştiği yerlerden biridir. O cadde, Bostan havarisi vesaire. Orada ben özellikle bir apartman vardı. Onların apartmanı, yani hep onlar oturduğu bir apartmandı. Bizim de çapraz komşumuzdu.
Çarpı mı koydun abi buraya?
Çarpı koymadık. Ne koyacağız yani? Akıllı usta oturuyorlardı. Bir şey de yapmadılar bugüne kadar bizim için. Nerede ne yapıyorlar onu da bilmiyoruz ama. Çocuklarıyla falan da arkadaşlık doğrusu. Yılbaşı gecesi her ev ışıl ışıl yanarken onların evi hiç öyle yanmazdı yani.
Muhalefet ediyorlar değil mi?
Evet, evet. Oo, evet. Yani ben ona, o çocuk aklımla ona çok dikkat etmiştim yani. Evet, hiç evet. Böyle ayrı bir şey göstermezlerdi. Hmm. Yani
ya toplumu saran o şeye iltifat etmezlerdi.
Etmezlerdi yani. Evet, bu yani önemli bir şey bence. O şuurun evet, korunması evet. açısından. Şimdi bu muhalefet ruhu geliştiğini görüyorum ben de. Yani biz de görüyoruz. Fakat bir yandan da insanlar böyle o ışıklar vesaireler, şunlar bunlar cezbediyor doğrusu yani. Herkesi cezbediyor yani. Veya işte sizin gibi, bizim gibi insanların normalde çok da böyle kendi halinde olmayan, diğer toplumla da temas kuran insan. Mesela siz ne diyorsunuz okulda size, hocam hayırlı seneler, iyi seneler falan dendiğinde?
Bana genelde mesela şeyle ilgili gelirdi, yılbaşı kutlamasından onu daha ilk defa, daha doğrusu bizim hassasiyetimizi bildikleri için insanlar evet, belki çok biraz böyle bir şey daha, söylemiyorlar. Evet. Ama mesela bir ara ofiste hani şey oldu, böyle bir yaş günü kutlama. Tam da benim böyle vaktimin gelmesine yakın zamanlarda böyle bir takım şeyler hissettim. Direkt tavır koydum. Dedim ki ya ben dedim bunu istemiyorum. Arzu etmiyorum. Dolayısıyla böyle bir şey. Yani o gün çünkü pastalar yapılıyor, börekler getiriliyor. Sonra iyi ki doğdunuz hocam, işte iyi ki doğdunuz. Hayırlı seneler. Oralarda da mesela hayırlı seneler, iyi seneler, iyi yıllar denildiği zaman Allah hayırlı ömür versin. Allah ömrümüzü müzdade eylesin. Yani siz, hizmet ömrü versin gibi.
Ya, bir takım işi böyle. Biraz daha şey hale getirmek. Dini versiyona.
Dini versiyon nedir hocam ya? O laf nasıl bir laf yani? Dini versiyon.
Şimdi bir Allah şey soracaktım. Allah.
Hayat dindir zaten. Din hayattır yani.
Unutmadan söyleyeyim. Peki siz mesela bu doğum böyle günü kutlamaları, doğum günü hediyeleri geldiğinde.
Gelmez bana hediye.
Şöyle mi yapıyordunuz? Onları vakfa bağışlayın.
Yok yok.
Vakfa
yok,
bağışta
şey
bulunun.
Demiyorum abi öyle bir ha. şey. Onu inşallah Cenab-ı Hak arkamızdan varislerimize çelenk gönderilmemesi, Hüdayi Vakfı'na bağışlanması diye. İbrahim Çağlar abinin malum şeyinde öyle oldu yani.
He, tabii, evet, tabii. Evet. Hüdayi Vakfı var mıydı?
Tabii tabii vardı orada.
Ben de çok şey yaparım. Yani 2-3 vakıf var biliyorsunuz. Hepsi de seküler vakıflar. Cenazeleri bir
Türk
şey alana çevirmişler.
Çağdaş evet. Yaşama Vakfı. Bir de Mehmetçik Vakfı.
Orada da bir tekel var.
Tek ilginçtir değil mi yani? Hem inanmayacaksın hem de oradaki ranı toplayacaksın.
Ölüden şey toplayacaksın yani. Hadi Mehmetçik Vakfı da tamam yani, olur Mehmetçiğimiz. Ama diğer hakikaten öteki vakıfları da ben evet. şey yapmıyorum yani, böyle camilerin parsellenmesini de hoş karşılamıyorum.
Oraya kurarlar standlarını. Evet. Gelen böyle şeyleri yapma şeyleri vardır. Evet. Çelenkleri. Onlarla para toplarlar yani.
Evet.
Evet.
Neyse, siz Allah uzun ömür versin yani.
Cümlemize.
O zaman abi. Böyle bir siz burada bir vasiyet ifade ettiniz bize. Öldüğünüzde size çiçek yollamayalım, Hüdayi Vakfı'na bağışta bulunalım.
Şimdi bir kere şehit olmak gibi bir bahtımız da olabilir.
İnşallah.
Dolayısıyla
o da bir ölümdür.
Vefat ettiğinizde diye daha böyle güzel bir ifade kullanırsak.
Tamam, inşallah.
Bir. İkincisi, Cenab-ı Hak hepimize uzun ömür versin Mehmet abi.
Amin.
Hayırlı hizmet ömrü versin.
Amin.
Müminin diyor uzun ömürlü, hayırlı ömrü uzun olana gıpta edilir. Herkes onu arzu eder, ister. Yerine göre o uzun ömrü şehitlikten de belki kıymetlidir.
Öyle mi?
Tabii. Talha, Hazreti Talha'ya evet. 3 tane şahıs getiriliyor. Kim bakar bunlara? Kim bunları Medine'de misafir eder? Ben ya Resulullah diyor. Bunları veriyor Efendimiz. Bunlara misafirlik, mihmandarlık yapıyor. Evini açıyor. Bir müddet sonra onlar başka eve geçiyorlar. Derken bunlardan bir tanesinin cihada katılıp şehit düştüğünü haber alıyor, duyuyor, biliyor zaten. Sonra ikinci şahsın da bir müddet sonra eceliyle vefat ettiğini haber alıyor. Rüyasında bu iki şahsı görüyor. Bakıyor ki eceliyle vefat eden zat, şehit olan zata göre çok daha yüksek bir makamda. Buna taaccüp edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah diyor, böyle böyle. Aslında bu şehit oldu. Bu da kendi eceliyle öldü. Ben şehit olanın çok daha yüksek makamda olacağını düşünürken bunu aslında yüksek makamda gördüm. Nedir? Bunun üzerine Efendimiz diyor ki, o şu kadar fazla yaşamadı mı? Şu kadar fazla namaz kılmadı mı? Hmm. Bu kadar rekat, bu kadar oruç, bu kadar efendim hayrat gibi, yani insanın aslında her saniyesi.
Büyük cihada devam etti.
Evet,
o.
Evet. Aynen. Evet.
Evet. Allah hayırlı uzun ömür versin. Tabii
sizin biz... kutlarlar Mehmet abi yaş gününüzü?
Yok. Biz de
kutlatmaz
çok...
mısınız?
Kutlamayız.
Çoluk çocuk mesela istemezler mi? Baba ya sen.
Çoluk çocuk kutlar.
Kutlar mı çoluk çocuk?
Kendi çoluk çocuk kutla yani. Kendi doğum günü kutlar ama biz...
Fakat orada ilginç bir şey var abi. Mesela Cenab-ı Allah şeyde Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Yahya için وَسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَوْمُتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا diyor. Yani selam olsun senin doğduğun güne diyor mesela. Öldüğün güne ve diriltildiğin güne. Yani o selam olsun ifadesini bu şekilde... Ya böyle yorumlanabilir mi acaba? Hani doğum günü güzel bir şey. Bak ne kadar. Hani biz de Efendimizin doğum gününü kutluyoruz Mevlid, sonuçta. Evet, Mevlid, evet. Kandil yani odur.
Doğrusu benim de çok kendime kalsa çok bir tahdidim yok doğum günü için. Yani demin söylediğimiz gibi sınırlar içinde olduktan sonra bir hediye alınması vesaire. Ama işin içine işte farklı şeyler girdiğinde mum, şu, bu falan... Onlar tabii Hristiyani bir tarafa doğru çekiliyor olduğu için biraz sıkıntılı gibi görünüyor.
Şimdi biz dinleyen de bunlar ufaktan ufaktan doğum gününü meşru yaptılar. Bak Hazreti İsa'nın doğum gününe de bugün efendim kılıf uyduracaklar diyorlar ama şey o. Yani Noel dedikleri şey.
Farklı bir gün zaten.
Evet farklı bir gün.
Hatta
evet.
Onların kendi.
22'si mi? 23'ü mü?
Kendi meşreplerine göre de farklılıklar var. Bir tanesi 6 Ocak mı 7 Ocak mı ne oluyor? Bir tanesi... 21 Ocak oldu. 23 mü? 21
Aralık,
mi? Aralık. Aralık oluyor.
Evet.
Onlar da kendilerine göre farklı zaten. Yani doğum günü de bir masumiyet içinde belki şey yapılabilir. Çocukları da çok nasıl söyleyeyim? Ajite etmemek lazım burada.
Evet.
Çok boynu bükük bırakmamak lazım
evet,
yani.
Evet. Evet.
Ben hatırlıyorum. Bizim daha biz de çocuktuk o zaman. Öyle çok pasta masta da şey olmazdı. Dışarıda çok alınıp satılan bir şey değildi. Vardı ama. Yani böyle doğum lükstü. Günü organizasyonu gibi bir şey yoktu yani. Hmm. Ondan sonra.
Şimdi markette satılan pastanın içinden bile şey çıkıyor.
Mum, mum çıkıyor. Veya pastane diyor ki mum vereyim mum mi doğum günü mü var falan şeklinde. Annem güzel pasta yapardı. Amcamın kızlarına mı yapmıştı ne? O da tabii mum konmadı ona. Arkadaşları sormuşlar.
Kaç mum vardı?
Neden mum koymadınız pastaya diye mi? Deyince o da demiş ki ya yengem çok güzel pasta yapar onu bozmak istemedik demiş.
Allah Allah çok güzel ya.
Yani böyle bir hassasiyetin olması onun bilinmesi de güzel,
güzel
bence.
Güzel bir şey güzel bir şey.
Yani bu tabii bir toplum içinde yaşanıyor hocam yani şimdi de hani siz demin söylediniz ya size bir hayırlı seneler diyen adama suratınızı dönüp gider misiniz?
Yok canım.
Yani,
yok,
yani size de hayırlı seneler.
Sonuçta bir hayırlı iyi dilekte bulunuyor yani tabii, sonuçta tabii.
Böyle bir yani selam mahiyeti.
Ben ortaokul lise ilkokul 2'deyim Mehmet abi. Yani ilkokul 2'deki çocuk 8 yaşında bir çocuktur yani.
Evet.
Bizim evde de bu tür şeyler kesinlikle kutlanmaz edilmez. Hoca da ilk hafta ya 2 Ocak ya 3 Ocak bilemiyorum 2 Ocak herhalde. Nasıl kutladınız? Herkes anlatsın bakayım. Tek tek soruyor. Siz ne yaptınız? Biz şuraya gittik. Siz ne yaptınız? Biz buraya gittik. Biz Müslümanız. Biz kutlamayız. Yılbaşını dedim ben.
He, parmağını da kaldırdın mı?
Kaldırdım parmağımı.
Tamam.
Çocuk hoca şaşırdı falan filan böyle.
Bütün şeyi bozdun.
Bozuldu böyle. Ondan sonra aradan 2 sene geçti abi. İlkokul 4'teyiz yine. Yine soruyor. Bak bendeki değişime bak. Evet. Yani nasıl bir o hocanın üzerimizdeki etkisi. Ya biz de işte meyve yedik.
Evet.
Yani televizyona bakmaya işte televizyona bakar gibi olduk falan filan gibi bir şey böyle geçiştirdiğimi hatırlıyorum şimdi yani.
Evet.
Bu iki şey hiç çıkmaz aklımdan. Safiyetimiz evet. Gitmiş abi bozulmuş yani.
Evet o radikalizm şey olmuş demek.
Radikalizm size. Demesek de. Ona masumiyet desek, saflık desek, otantizm desek mesela.
Yok ben de siz saflığınıza halel gelmesin diye.
Radikalizm
yani siz saflığınız bozuldu demek istemeydim. Biraz daha yani siz daha böyle bir hareket ehliydiniz, mücadele ehliydiniz. Biraz daha
8 yaşındaki
duruma uydunuz diyelim ki.
Evet, evet orada bir maalesef şey olmuş. Evet. Dejenere olmuş. Sizin evet, çok, evet. O tür kelimeleri kullanmayı seviyorsunuz.
Yok, böyle ağzımızdan çıkıveriyor radyomuzun. Muhabbetini de bozuyoruz evet, ama.
Mehabetini halel getirmeyelim ya,
halel
efendim.
Halel getirmeyelim evet. Evet.
Efendim Hayrola birazdan devam edecek. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Okur ile birlikte 105.0'da Ankara için 104.9 Erkam Radyomuzda Kalbin Frekansı'nda her pazar 19'da gündeme, gönlümüze düşen konuları konuşuyoruz. Bugün tabi 31 Aralık.
Evet.
Yani bugün 2017'nin son günü Mehmet abi. Her ne kadar biz böyle herhangi bir gün, ayın sonu, yılın sonu demesek de
kıvırtmaya çalışsaksa
sonuçta yeni bir yıla giriyoruz yani. 2018. Hep de böyle mali, sonuçta devlet dairelerinde de öyledir. Şirketlerde de öyledir. Mali bir şey var. Kapanıyor yani hesaplar. Sonra yeni hesaplar açılıyor. Herkes bir 2017 değerlendirmesi yapıyor. 2018 acaba nasıl olacak? İşte şey de vardır ya, 2017'yi böyle yaşlı bir adam gibi gönderirler. Evet. 2018'i yeni doğmuş bebek gibi getirirler falan. Şimdi 2018 hakikaten biraz ilginç geçeceğe benziyor. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda. Mesela ekonomik anlamda çok ciddi kriz beklentisi içerisinde olan felaket tellalları var. Evet. Bunlar bunu dillendiriyorlar da. Diğer taraftan bunu gerçekçi olarak ortaya koymaya çalışan, ya hakikaten bak işler de çok bildiğiniz gibi gitmiyor, iyi gitmiyor. İşte büyüdük bu kadar, o tüketime dayalı kardeşim gibi bir takım yorumlarla farklı yaklaşanlar var. Siyaseten muhtemelen bir şey olacak. Erken seçim olmayacağına dair İktidar Partisi kuvvetli bir irade var. O kuvvetli irade çözülür mü? 2019 çünkü seçim yılı olacak, öyle gözüküyor. 2018 içerisinde muhtemelen 2019'u garanti altına almak için bir takım böyle manevralar olabilir. Hem muhalefetten bu manevraları bozmak için karşı manevralar gelebilir. Kaldı ki etrafımızda çok ciddi bir kuşatma var. Adı konmamış bir savaşla karşı karşıyayız. Özellikle dünyanın jandarması olarak kendisini lanse etmiş büyük devletin üzerimize bir takım farklı yöntemlerle saldığı ya da kendi geldi artık, vekalet savaşları da kalmadı neredeyse. Kendisinin bizzat böyle katıldığı bir operasyon söz konusu. Buralarda Mehmet abi siz nasıl görüyorsunuz? Muhtemelen yine Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği istikamette biz yükselişimizi sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. Yani bahtımız o anlamda açık gözüküyor. Ama tabii 2018'i böyle bir hem ekonomik hem de siyasal açıdan değerlendirdiğinizde ne görüyorsunuz?
Evet. Ekonomik açıdan evet, bir takım beklentiler çok zor bir yıl olacağını gösteriyor. Söyleniyor. Fakat ben bu yaşadığımız zorluklardan daha büyük bir zorluğun çıkacağını zannetmiyorum doğrusu. Yani bizim ekonomimiz çok zorluklar atlattı, çok krizler atlattı. Bu krizler de şöyle bir şeydir. Hani biz de hep söyleriz, öğrenen örgüt diye bir yapı vardır ya. Mesela biz öğrendik, krizde yaşamayı öğrendik yani. Dalgalı denizde nasıl yüzüleceğini, o dalganın üstüne nasıl sörf yapılacağını biliyoruz. İstedikleri kadar suni dalgalar çıkarsınlar. Türkiye en büyük şokunu depremle, biliyorsunuz 99 depremiyle yaşamıştı. Hakikaten çok ciddi bir çöküş vardı. Oradan sonra da Cenab-ı Hak hep bütün krizlerden bizi yükselerek çıkmayı nasip etti. Yani o, bence o şeyin dibe vurduğu oydu yani. Toplumda büyük bir şey de yaşandı orada.
Travma yaşandı.
Travma yaşandı. Her şeye rağmen birinci saik bence seçimlerde de siyasi olarak ekonomidir. Yani insanlar ekonomiye göre oy verirler doğrusu. Yani siyasal eğilimler falan da vardır ama ben bunun %10'u 15'i geçmediğini düşünüyorum. Ekonomik pozisyona göre oy verilir. Bütün hesaplar da iktidar için bence bu 2019'a doğru gelirken bir takım meyvelerin alınacağı yıl, yatırımların meyvelerin alınacağı zamandır diye düşünüyorum. Ben dikkatle baktığımızda da hep o büyük projelerin bitiş tarihlerinin, efendim bir takım şey hamlelerinin, büyüme hamlelerinin, onlar meyvesinin o sıralarda alınacağı gibi bir pozisyonda var. Diğer tarafta dediğiniz gibi buna karşı çıkmaya çalışanların da aşağı yukarı 20 senedir bütün hamleleri boşa çıktı. Yani mesela bir 15-16 Temmuz oldu. 17 Temmuz'da herkes büyük bir şeyle bekliyordu. Çünkü bunun bir devamı var. İşte borsa ne olacak, şey ne olacak? Tam aksine bir netice verdi. Yani orada görüldü ki yani biz silahla da bu işi yapamıyoruz. Diğer enstrümanlarla da bu işi yapamıyoruz şeklinde bir yenilgi oluştu yani. Ben bu çok böyle dışarıdan bindirmelerle bu işin bozulacağını zannetmiyorum. Özellikle siyasi hareketlenmeler vesaireyle de Türk toplumunun çok karmaşaya düşeceğini de zannetmiyorum. Siyasi olarak bir istikrar yakalanmıştır. İnişler çıkışlar olacaktır. Bunlar da Türkiye'nin ivmesini değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Türkiye artık lig değiştirmiştir benim bakış açıma göre. Farklı bir ligdedir yani. Ve bu çok ciddi bir tabana ve temele dayalı bir ligdir. Ve buradan da kolay kolay dengemiz bozulmayacak diye düşünüyorum ben bunu. Siyasi olarak da göreceğiz bakalım, bir takım atraksiyonlar var. Yerel seçimlere ciddi bir hazırlık var. İşte bir sürü başkan değişti biliyorsunuz siz de. Bunların neticeleri olacak. Ondan sonra da zaten başkanlık seçimi ilk defa bir başkanlık seçimi sisteminde girilecek. Burada da çok sürpriz, değişik şeyler olabileceği kanaatindeyim. İttifakların olabileceği kanaatindeyim. Çünkü hadise ikiye bölünecek yani. Bu ikiye bölünmenin de yani istikrarın, büyümenin, kendine gelmenin, kendine güvenmenin, yeniden büyük bir devlet olmanın getirilerini görenler ona göre hareket edecekler diye düşünüyorum. Yani ben ne ekonomi noktasında ne de siyasi noktada çok büyük sapmaların olacağı kanaatinde değilim.
Üzerimize gelecekler ama.
Gelecekler, bizi daha güçlendiriyor bu.
Evet.
Her bir gelindiğinde daha güçlendiriyor. Ve o öteki taraftaki ittifak da kavileşiyor yani. En son şu oylamaya bakın. Yani böyle bir Kudüs krizi çıkmasaydı böyle bir tokat atılır mıydı bunlara?
Evet, evet.
Düşün, dünya bir tarafta kaldı. İsteye isteye, istemeye istemeye.
Evet. Ya o Sudan meclisinde nasıl Cumhurbaşkanımızın karşılandığını hep beraber gördük.
Evet. Sadece Sudan değil ki, o görüntü bütün İslam dünyasını veriyor.
Evet. Artı mesela bana da şey de çok ilginç geldi. O Osmanlı Adası'nın bir şekilde alınmış olması, 99 yıllığına Türkiye'ye verilmiş olması, böyle hani Katar'dan sonra bu tür bir stratejik konuşlanmaya da hani haritadan yer beğen diye biz zamanında böyle bir yazı yazmıştık da hakikaten haritadan yer beğeneceğimiz zamanlar geliyor. Yani nereye gideyim de hizmet edeyim, nerede şu aziz milletin bir temsilcisi olayım diye aslında gençlerin hazır olmaları
ne
lazım.
Ne adasıydı o? İsmini de ben de unuttum.
Ben de unuttum.
O ada Mekke'yi koruyan bir ada aslında.
Evet.
Ya yani Mekke'nin evet. Tam kendi hizasında bulunan. Yani ben şöyle aklıma geliyor. Ajyat Kalesi'ni verdik ama bu o adayı aldık. Yani. Ya, o daha mühim bir şeydir yani.
Evet, evet, evet, evet.
Hoş Ajyat Kalesi'ni de verdik sayılmaz. Orada biliyorsunuz o Ajyat Kalesi'nin yerine şey yapıldı.
Zemzem Tavır.
Zemzem Tavır yapıldı. Oranın en büyük müşterisi yine bizim Türkler. Orayı bekliyoruz yine yani biz.
O da bir şeydir abi ya. Halif pür melalimiz mi diyorum?
Neyse artık.
Yok, oraya varmak o şekilde şey yapmak da hani umre yapmak, hac yapmak da öyle herkese nasip olmaz.
Evet, evet.
Maddi anlamda söylüyorum yani. Doğru. Maddi anlamda. Smokey, sizin var ya Smokey'in hacı hizmetiniz.
Smokey'in evet.
Evet, şimdi 2018 ile ilgili böyle felaket tellallığı yapanlara dolayısıyla çok şey yapmamak gerektiğini düşünüyorum.
İltifat etmemek lazım.
Eğitimle ilgili yalnız Mehmet abi bir şeyimiz var. Hı. Hani şimdiye kadar çok başarılı olamadığımız. Ben şimdi gençlerle de zaman zaman bir araya geliyorum. Böyle ya çok hızlı değiştiğini görüyorum kuşakların yani. Hı. Yani işte 10 senedir neredeyse her sene hep böyle bir gözlemleme içerisindeyim.
Bir sığlığa doğru mu gidiyor?
Evet yani bu hakikaten karamsarlığa gerçi mahal yoktur bizde. Hiçbir zaman karamsar olmamak lazım. Her zaman da gençler bir şekilde hep böyle şikayet konusu olmuş ama yani ya 3 dakika oturup konuşamayacağın, sana bir teklif olamayan böyle ilginç bir gençlik profili var ortada. Yani öyle atraksiyonlar yapıyoruz ki şimdi konferanslarda. Yani one man show diyorlar yani.
Evet.
Yani tek adam şovu, tek
derste
adam.
Derste de öyle lütfen hocam.
Yani başka türlü ilgi çekemiyoruz Mehmet abi yani. Evet. Dün mesela bir yerdeydik. Yine şey yapacağız, böyle bir konferans vereceğiz. Ya bakıyorum yüzlerin yarısı şeyle parlıyor yüzler yani.
Evet.
Ya parlıyor. Niye? Alttan işte ya tweet atacak veya Face'da ya da Insta'da. Dedim ki ya yüzünü kaldır da yüzün aydınlığını ben göreyim dedim. Sen şimdi ekrandaki o parlaklık da yüzün ışımasın yani. O senin içini karartıyor. Hı. Yüzün ışıyor ama senin için kararıyor. Yüzünü kaldır da yüzün öyle aydınlansın. Hı. Nazarla ya da fiziki mahiyetle, beraberlikle olsun bu diye. Ondan sonra bir takım böyle şimdi tahrik etmek için, ilgi çekmek için. Bu bizi de geliştiren bir şey bir tarafından. Böyle bunu çok böyle kötü görmüyorum ama. Yani bak saygıda bir sıkıntı yok Mehmet abi. Böyle bir karşılıklı hani büyüğü büyük olarak görmekte. Hı. Fakat müthiş bir böyle şey var. Yani benim iç dünyamdan daha da iç bir dünyam, daha da iç bir dünyam. Yani beni bilirsin ama ben bildiğin ben değilim diye böyle daha içeriye çekilmiş.
Allah Allah. Çok o böyle... zaman bir manevi bir inkişaf da var. Bir ben vardır. Yok. Benden içeri.
O işte,
o modda mı?
O ben dibe doğru giden bir ben ama. Hı. Hani
çünkü, Allah'a doğru yaklaşan.
Çünkü biz biliyoruz ki insan hakikaten olumlu bir benlik arayışı beni alır, sene götürür, sen de ona götürür, oradan bize yükseliriz. Yani cemaat oluruz, ümmet oluruz yani. Bu yalnızlaşan bir benlik yani. Narsistik bir duygu yani. Tek başına kaldıran, tek başına böyle bir hayat sürdüren. O yüzden evlenmek zor oluyor, sosyalleşmek zor oluyor. Kalkıp böyle bir efendim bir hemen bir yerde birileriyle kaynaşmak zor oluyor. Mesela mümin için yapılan, Resulullah Efendimiz tarafından yapılan tarifeden bir tanesi. Mümin ülfet eden ve ülfet edilendir diyor
doğru,
mesela.
Doğru, doğru.
Bu çok ciddi anlamda irtifa kaybediyor mesela gençlerde. Hı. Ülfet kavramı kalmadı onlarda yani. Böyle tamamen ekranlarda, tamamen kendine ait bir dünyada, o dünyanın kendine verdiği imkanlarla kayıtlı bir ilginç hayat yani. Siz böyle gözleme yapıyor musunuz Mehmet abi?
Yapıyoruz. Geçen haftaki programımızda buydu zaten yani, değil mi? O bağlılık, sanal aleme bağlılık, sanal evet. Alemin realitesine zaman içinde inanıyor olmak.
Evet.
Yani aslında sizin yalnızlık dediğiniz şey, şeyin adı sosyalleşmek. Değil mi? O sosyal ağlara
tabii
katılmak.
Tabii aslında.
Sen
aynen.
Tam tersini söylüyorsunuz. Evet, evet. Yalnızlaşmıyor adam. Gerçi kendine göre sosyalleşiyor.
Yani takipçileri artıyor muhtemelen.
Evet.
Böyle o hani sosyal medyada çizilen tarif içerisinde etkin olursa eğer, hani bir takım böyle like'larla, şunlarla, bunlarla, bir müddet sonra bakıyorsun böyle somurtan, hiç böyle sana pas vermeyen, konuşamadığın insan, aslında bir bakıyorsun sosyal medya fenomeni.
En sosyal olması gereken en asosyal durmaya başlamış.
Evet. Aslında bir fenomen yani. Onun videolarını izliyoruz biz, onu şöyle yapıyoruz, onu böyle yapıyoruz. Halbuki adam burada akşama kadar yerinden kalkmayan bir adam gibi gözüküyor yani.
Evet. Doğrusu ben bunun da nereye evrileceğini bilemiyorum ya. Bu marifet iltifata tabidir denir ya. Ortada bir marifet yok ama iltifat hep bir tarafa doğru kayıyor. Ya ben de doğrusu hep şunu düşünmüşümdür. Yani ona iltifat eden adamın da iltifatı kaç paradır yani o manada. Yani sanal alemden gelen bir meşhurluk da nedir? Yani altyapısı nedir? Sanal gelir, sanal gider. Yani ben de görüyorum işte sanal alemde bir adam fenomen olmuş falan filan. Ya ne kadar? Bizim pop şarkıları vardır. Mesela bir meşhur olur, 3 aydır ömrü biter, sonra kimse onu söylemez. Ama bizim klasik sanat müziği öyle değildir mesela. Her türlü yerde, her zaman 50 sene sonra da çalınır, 100 sene sonra da çalınır. Ama bu popüler şeylerde hemen hayatı çok kısa, kelebek ömrü gibi.
Evet.
Yani öyle düşünüyorum.
Şeyde mesela geçen bir şölene çağırdılar abi. Belediye, kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü üçü birden ortaklaşa organize etmişler. Beni de konuşmacı çağırdılar. Tabii Milli Eğitim Müdürlüğü olunca işin içinde ve kaymakamlık, müthiş doldu. Kur'an kursları da getirmiş müftülük. Yani salon dop doluydu böyle. Şölenin formatını hazırlayan arkadaş da profesyonel bir arkadaştı. TRT spikeri. Çok güzel böyle bir format bulmuş. Cidden yani. Şimdi mesela şöyle bir giriş yaptı. Bana çok ilginç geldi o. İşte başlıyoruz. Bu saatten itibaren herhangi bir görüntüyü, sesi ya da sözü Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, orada, burada, sosyal medyada, mecralarda paylaşmak dedi, durdu böyle. Yasak değildir. Birden bir herkes bir şey yaptı. Hani ayağa kalktı. Resmen salon ayağa kalktı yani. Öyle bir tonla söyledi ki onu. Sonra bir Hey 15'li türküsü çalmaya başladı. O da hareketli bir şey. böyle el çırpmalar, ayağa kalkmalar, böyle bir işte ıslık tempo falan. Ve içeriye nasıl girdi biliyor musun abi? Abdülhamit şeyiyle, görüntüsüyle. Başında böyle o hani Abdülhamit dizisindeki Abdülhamit görüntüsü. Sakal da var zaten. İşte bir tane fes, elinde bir tane baston, uzun bir böyle şey giymiş palto. İçeri bir girdi. Çanakkale'de dedi şehit düşen 15 yaşındaki dedelerimizin adına yazılmış olan bu ağıtın sizin bir oyun havanıza dönüştüğünü fark ediyorum. Doğru mudur dedi.
Abdülhamit gibi.
Abdülhamit gibi böyle onun
vurdu
gibi.
Vurdu mu bastonda yere?
Evet vurdu. Aynen vurdu yere. Son bir an böyle şey yaptı. Şok oldu hakikaten. Sonra 15'lerin hikayesini anlattı. Çok güzel bir formattı.
İşte fakat budur.
Niye söyleyeceğim? Şey şuna getireceğim abi. Bir arada hani siz Zeki Müren dediniz diye aklıma geldi.
Ben ne zaman Zeki Müren dedim?
Hocam hep diyorsunuz siz Zeki Müren ya.
Ne zaman dedim? Tabii tabii. Radyoda demedim ben.
Siz Zeki Müren'e karşı ayrı bir ilginizin olduğunu.
Sanat yönüne mi?
Evet. He. Evet. Tam da dedi ki bak dedi size bir şey göstereceğim. Şimdi önce Zeki Müren'den böyle çok ağır bir parça başladı. Karşılaştırın dedi. Sonra Aleyna Tilki diye bir isim varmış. Onun böyle bir klibinden. Yalnız bu Zeki Müren çalarken biz böyle ya ne kadar güzelmiş ya falan diye, ne kadar ağdalıymış diyor diye bakıyoruz. Salondan çıt çıkmıyor. Çünkü anlamıyorlar. Ama abi o ikincisi başlayınca hepsi o gençlerin hepsinin bildiği bir şarkıymış meğer.
Oğlum hani Kur'an kursundan gelmişlerdi.
Yani anlamadım tabii. Tabii onlar da onların arasında kaybolmuştur ama. Şimdi bakın dedi. Yalnız ben dedi bu ikisini karşılaştırın diye dedi. Bunu yaptım ama dedi. Birincisini anlamanızı beklemiyorum dedi. İkincisine verdiğiniz tepkiden ötürü dedi. Orada da böyle bir inceden arkadaşlara dokundurdu. Ama ben şunu gördüm. Yani şey bile olsa, eleştirmek maksadıyla bile olsa onların gündemine yönelik bir şeyi ortaya koyduğunuz zaman böyle çok farklı tepkiler alabiliyorsunuz. Ters tepebiliyor yani hadise. Nasıl olacak? Gerçekten bir sıkıntılı durum var. Popüler kültür dediğimiz o canavar tabiri caizse almış, besliyor, büyütüyor ve biz irfan yani bedi düşünme, zevk, hissi selim, kalbi selim, zevki selim dediğimiz o hassalardan gittikçe uzaklaşan bayağı böyle pespaye bir nesille karşı karşıya kalıyoruz.
Fakat şunu da getirmiyor mu Lütfü Hocam bu? Yani biraz daha bu demin o söylediğiniz derin şeylere dalıp ilgi gösteren, ruhu besleyecek şeylerle uğraşanlar biraz da tefayüz etmiyor mu onların içinde? Yani her risk aynı zamanda bir fırsat barındırmıyor mu burada? Yani siz orada bir şekilde yani bu kadar demin sizin tabirinizle pespaye şeylerle uğraşan insanların içinde birazcık daha derin şeylerle uğraştığınızda daha farklı bir biçimde öne çıkmaya başlıyorsunuz.
Şöyle oluyor abi yani hakikaten birazcık derde düşen, birazcık nitelikli işler yapan çok basit, çok kolay bir şekilde sıyrılır
ediyor. Doğru, doğru. Yani böyle de bir fırsat
yani var aslında. O kadar düşmüş ki çok az bir gayretle hani bu şeydir ya zaman zaman böyle şeyler karşılaştırmalar da yapılır. Eskiden işte herkesin bir şekilde takva gayreti içerisinde olduğu zamanlarda belki takva yani takva müttakiler önder olmak belki çok ciddi bir gayret gerektiriyordu. Şimdi 5 vakit namazını kılıp da haramlardan uzak duran işte veli mesabesindedir diye bir takım böyle sözler duyardık yani. Dolayısıyla dediğiniz doğru abi o noktada bir şey oluyor ama ya işte nasıl?
Mesela şunu da ben görüyorum. Evet. Demin siz dediğiniz aklıma geldi. Ben bir dizi takip edemiyorum doğrusu. Yani hem Ertuğrul mesela dizisinin hem Abdülhamit dizisinin nasıl bir insanlara bir şey yüklediğini özellikle gençlere yani ilgi çektiğini, cezbettiğini de görüyoruz bir taraftan.
Evet, doğru.
Bunu 20 sene evvel yapamazdınız. Mümkün değildi yani.
Evet, evet.
Hani Küçük Ağa diye bir dizi oynamıştı o şeyin, Tarık Buğra'nın.
Evet.
Yani orada mesela bir takım şeyler vardı falan. Şimdi geldiğimiz ya Ertuğrul Osmanlı'nın kurucusu. Mesela yani 5 sene evvel sorsanız yani 100 adamdan 80'inin bilmediği bir şeydir yani.
Hala şöyledir abi. Tarihçilerin 100'üne sorsanız 80'ini yine bilmez. Çünkü hakkındaki malumat 1-2 sayfayı geçmez.
Ama işte o bu diziyle mesela Abdülhamit bu şeyle değil mi? Ne kadar insanlara yakalamaya başladı. Evet, evet. Bu da popüler bir şey haline geldi. Evet.
Yani işte bizim
geldi.
Zaten burada
hatta
belki...
Hatta o sakallar, gençlerin sakalları falan.
Doğru doğru.
Biz değil mi o sakalları bırakacak olsa o millet şey yapardı. O şimdi sakalsız adam yok mesela.
Evet evet.
En sakalsız biz kaldık. Senle ben kaldık.
Bende var yine abi biraz sakal. Yani. Sizde evet. Hiç yok. Ben nasıl böyle sürekli tıraş olabildiğinize şaşırıyorum yani.
Evet.
Hayret.
Biz görünmeyen bir şeyde burada anlatmaya lüzum yok Lütfü Hocam. Belki Hüsnü zannediyordu seyirciler, dinleyicilerimiz.
Yani şöyle ta göğsüne evet. Kadar uzanan işte efendim Doğru Mehmet Emin Okur Hoca Efendi olunca.
Ben o zaman şey yapacağım, size önden gidin. Sizin doçentleriniz de bir benden bir 4-5 ay öncedir. Bakalım.
Bundan sakal, sonra biliyorsunuz artık.
Sakal bırakmanız da öyle.
Liyakattan daha ziyade kadro meselesi olduğu için. Evet. O noktada sizin daha böyle öncü olabileceğinize dair içinde bir his var Mehmet abi.
Niye siz suyun başında oturan sizsiniz yok,
yok,
hocam?
Yok yok. O işler biraz şeydir. Nasip meselesi Mehmet abi. Siz daha layıksınız. Biz daha okurken siz akademik kariyer yapıyordunuz abi.
Ben doğru sakal için söylüyorum.
Sakal için de sakal için de siz daha layıksınız. Onu
ben
da söyleyeyim. Sakal
İnşallah
için de öyledir
o gün,
abi.
O günler de gelecek.
Hakikaten hocam. Ama şey de var yani. Şimdi, üniversitede abi şu anda herhangi birisi size niye bunu bıraktın diyebilecek
hiç
durumda mı?
Hiç kimse demez.
Demez de yani.
Ya bir sürü şey adamla hakikaten sakallı gezip
yani, evet,
yani
evet.
İlgisiz küpeli ve sakallı.
Ya bizim kendi kafamızda o bir takım sınırlar var, onları kaldırmamız lazım gibi geliyor ya, bana sanki.
Yani aslında bir sakal da hakikaten insana bir ağırlık ve sorumluluk da veriyor doğrusu.
Evet evet.
Bundan da kaçmamak lazım diye düşünüyorum.
Evet biz bunu bir müjde olarak 2018'le ilgili yeni yıl müjdesi olarak alabiliriz. Öyle daha bir de sakal bırakacak diye. Evet efendim. Biz hayrola da tam böyle Mehmet abinin tabiriyle ayın son gününde ya da gerçeği koymak söylemek gerekirse yılın son gününde son programımızda yılbaşından bahsettik. 2018'den bahsettik. Biraz yine sanal alem ve gençlere daldık. En sonunda sakala bağladık.
Evet.
İnşallah bundan sonra da Mehmet abiyi sizler görmüyorsunuz ama bizler sakallı olarak göreceğiz diye ümit ediyoruz.
Hayırlısı inşallah kısmet her şey kısmet.
2018'le ilgili bir beklentimiz de bu olacak inşallah. Efendim hayrola da tekrar beraber olacağız önümüzdeki haftalarda. Biz her pazar 19'da buradayız. Bekleriz. O zamana kadar Allah'a emanet olunuz efendim.
Allah'a ısmarladık.